Yasanın Tekrarı 23. bölümdeki temel konu dünya, beden ve şeytandır. Ailevi ve kişisel ilişkilerin nasıl sürdürülmesi konusunda verilen yasalara bu bölümde de devam ediyoruz. Mesih imanlarının karşı durmaları gereken 3 tane düşman vardır. Bunlar dünya, beden ve şeytandır. Her gün bu 3 düşmana karşı saati saatine, dakikası dakikasına savaşmak zorundadır her Mesih inanlısı. Şimdi çok açık bir dille kendimizi ifade edebildiğimiz bir dönemde yaşadığımızı sanıyoruz. Bu gerçektir, hatta diyebiliriz ki insanlar genelde kaba şekilde konuşmaktan zevk alırlar. Tanrı kendi kutsal sözünde kaba dille değil de açık ve net şekilde konuşmaktan hiç çekinmez. Kutsal kitap bazı konuları ele alırken kibar bir dil kullanmaz. Ne yazık ki Mesih imanları bu konulara gelince bu kadar açık şekilde yazılan sözleri dillerine bile almaktan çekindikleri için bunları tartışma konusu yapmaktan da çekinirler. Ben şahsen bunu bir eksik olarak görüyorum. Tanrı bu konuları bize açıklama gerekliliğini görmüşse bizim bunlardan çekinmemize gerek yok. Bu konularda kendimize ruhsal dersler alabileceğimiz birçok nokta vardır. Şimdi kutsal kitaptan devam edelim. Yasanın Tekrarı 23. bölüm 1. ayet. Erkeklik bezi ezilmiş ya da erkeklik organı kesilmiş kişi Rabbin topluluğuna girmeyecektir diyor. Bu gerçekten çok acayip bir yasadır, değil mi? Burada acaba Tanrı bize neleri öğretmek istiyor? Ben öyle sanıyorum ki burada riyazetten, yani nefsin isteklerini kırmaktan, çilecilikten söz edilmektedir. Bazı kişiler Tanrı'ya ulaşabilmek için, nefsin isteklerini kırmak için bu gibi şeyleri yaparlardı. Rab bu uygulamalardan nefret eder. Orta çağda birçok Mesih imanlısı dünyadaki ruhsal bozukluğu görüp Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika gibi yerlerde dünyadan elini eteğini çekip ayrı bir yaşam sürdürmeye karar verdi. Dünyanın yozlaşan ve yozlaştıran etkisinden kurtulabilmek için manastırlara kapandılar. Onların bu yolu seçmelerinde geçerli bir neden vardı ama yine de Rab İsa Mesih'in buyruğuna göre dünya içerisinde kalıp dünyaya ait olmadan yaşayabilirlerdi. Manastırlara kapanmak, kendimize işkence etmek gibi eylemler uçlara, aşırılığa kaçmak oluyor. Tanrı bu gibi girişimlere karşıdır. Bugün Rabbin topluluğunda bile buna benzer bir çeşit şeriatçılık bulunabilir. Bazı kişiler var ki kendilerini imanlı olmayanlardan ayrı bir hayat yaşayan takım olarak değerlendirirler. Bu gibi insanları hala görebiliriz. Sert bir hayata alışmış olsalar bile içlerinde Rabbin sevinci görülemez. Bazıları ise bayağı fanatik ve tehlikeli insanlardır. Her zaman dindar görünmeye çalışırlar ve kendilerine dünya ile ilgili herhangi bir şey söylendiği zaman şoka uğramış gibi hareket ederler. Ancak bu ayrı insanlar en kötü dedikoduları yayan kişiler oluyor. Alışverişte o kadar dürüst davrandıklarını söyleyemem. Kendilerini dünyadan ayırmış olarak sayan bu gibi insanlarla benim çok acı bir tecrübem oldu. Bunlar tümüyle sahtekar kişilerdi. Eminim ki Tanrı bu ayette nefsin isteklerini kırmaktan söz etmektedir. Bu gibi dinciliği Rab kabul etmiyor. Yasanın Tekrarı 23. bölüm 2. ayette, yasa dışı doğan biri Rabbin topluluğuna girmeyecek. Soyundan gelenler de 10. kuşağa dek Rabbin topluluğuna girmeyecektir diye yazıyor. Burada da Tanrı sert bir dille konuşmaktadır. Yasa dışı doğan birisi Tanrı'nın topluluğu içine katılamazdı. Bu bugün bizler için neyi ifade edebilir? Unutmayalım ki eski antlaşma yazılarında birçok şey bizim eğitimimiz için kaleme alınmıştır. Tanrı'nın çocuğu olabilmek için yeniden doğmak şarttır. Günümüzde ben Tanrı'nın çocuğuyum diyen birçok insan var ama onlar aslında kralın, yani Tanrı'nın çocukları değiller. Çünkü yeniden doğuşa sahip değiller. Ruhsal açıdan gayrimeşru çocuklardır bunlar. Birisi dindar olabilir ama bu onun yeniden doğuşa sahip olduğunu kanıtlamaz. Nikodim adındaki kişi çok dindar bir ferisidir. Rab İsa Mesih'e geldiği zaman İsa Mesih onun dindarlığını kabul etmedi. Yeniden doğması gerektiğini ona söyledi. Bu adam ruhsal açıdan Rabbin çocuğu olamazdı. Ruhsal açıdan gayrimeşru bir çocuktu. Nikodim İsa'ya gelip de onunla konuşmaya başlayınca İsa Mesih hemen sözünü kesip başka bir şey olmasını söyledi. Yuhanna 3. bölüm 3. ayette, sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez dedi İsa Mesih. Ülke çapında birçok toplantıya katılırım ve bundan dolayı birçok ruhsal çobanla tanışma fırsatım oldu. Bir çoban bana şöyle dedi, bugün topluluklarda birçok dinsiz insan var ki vaftiz sularından geçmişlerdir ama yine de dinsizdirler. Bu insanlar cehennemin yolunu tutmuş kişilerdir ama vaftiz oldukları için Tanrı'nın çocukları olduğunu sanıyorlar. Tanrı açıkça diyor ki gayrimeşru bir çocuk cennete giremeyecektir. Tanrı'nın topluluğu arasında onun yeri yoktur. Tanrı'nın gayrimeşru çocukları yoktur. Onun çocuklarının hepsi de meşrudur çünkü onlar yeniden doğmuşlardır. Şimdi senin kendine sorabileceğin güzel bir soru var. Sen yeniden doğdun mu dostum? İsa Mesih'i kurtarıcın olarak tanıdın mı? Yuhanna 1. bölüm 12 ve 13. ayetlerde kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular, tersine Tanrı'dan doğdular diye yazar Tanrı sözü. Sen gerçekten Tanrı'nın meşru çocuğu olarak yerini aldın mı? Kaç kez kiliseye gitmen ya da kaç dini törene katılman Tanrı'yı ilgilendirmez. Kralların kralının çocuğu değilsen ruhsal açıdan gayrimeşru çocuksun demektir. Yasanın tekrarı 23. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Ammonlu ya da Moavlı biri Rabbin topluluğuna girmeyecek. Onların soyundan gelenler de 10. kuşağa dek asla Rabbin topluluğuna girmeyecek. Mısır'dan çıktığınızda yolda sizi ekmek ve suyla karşılamadılar. Aram, Naharaim'deki Betor kentinden Beor oğlu Balam'ı size lanet okuması için ücretle tuttular diyor. Arkeologların kazılarında elde ettikleri bilgiye göre Ammonlular ve Moavlular dünyanın en koyu putperest insanlarıymışlar. Onların ilahı olan Baal'ın bir sürü heykelini buldular. Tanrı bunu açıkça söylüyor. Yalancı tanrılara tapınma, sahte inanç Tanrı'nın kendi halkı arasında bulunmayacaktı. O zaman sorulabilir. Bu sahte inancı nasıl fark edeceklerdi? Onları verdikleri ürünlerden tanıyacaklardı. Sahte inançtan olup olmadıklarının belirtisi onlara bildirilmişti. Mısır'dan çıktığınızda yolda sizi ekmek ve suyla karşılamadılar demiştir Rab onlara. Sadece bu şekilde davranmakla kalmadılar, aynı zamanda bu insanlar İsrail halkına lanet okuması için Balam'ı ücretle tutmuşlardı. Yasanın tekrarı 23. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ne var ki Tanrınız Rab Balam'ı dinlemek istemedi. Sizin için laneti kutsamaya çevirdi çünkü Tanrınız Rab sizi seviyor. Kuşaklar boyunca onların esenliği ve iyiliği için çalışmayın. Acaba Tanrı bu insanlara karşı çok mu sert davranıyor diye düşünebiliriz. Kuşaklar boyunca onların ne esenliğini ne de iyiliğini aramamak çok sert ve acımasız bir tepki değil mi? Biz böyle düşünebiliriz ama aslında yanlış öğretiye karşı böyle sert bir tepkinin gösterilmesi gerekli olmasaydı Rab bunu yapmazdı. Sahte öğretilerin gerisinde şeytanın kendisi vardır. Şeytan hiçbir koşul altında Rabbin halkı arasına girmeyecekti. Bu Rabbin buyruğuydu. Bu dünyada insanlara her şeyden fazla zarar veren sahte inançlar olmuştur ve bunun etkilerini bugün hala yaşamaktayız. Bazen güzel bir kilise binasına bakıp oranın Tanrı evi olduğunu düşünebiliriz ama bir binanın dış güzelliği o kadar önemli değildir. Orada verilen nedir? Tanrı sözü mü yoksa yanlış öğretiler mi? Eğer orada Tanrı sözü değil de sahte yanlış öğretiler veriliyorsa binanın güzelliği çoğu kez şeytanın orada aktif şekilde çalıştığını gizler. Yanlış öğreti verilen kiliselerde şeytanın kendisi vaaz etmektedir. Değerli dostum, sahte inançlardan sakınmalıyız. Rab'be ait olan halk arasında şeytana asla yer verilmemelidir. Yasanın tekrarı 23. bölüm 7. ayette Edomlulardan iğrenmeyeceksiniz. Onlar kardeşinizdir. Mısırlılardan iğrenmeyeceksiniz çünkü onların ülkesinde yabancı olarak yaşadınız diyor. Daha önceki çalışmalarımızda Yaratılış kitabında görmüştük ki Edom Esav'ın soyuydu. Esav ile Yakup kardeştiler. Hem de ikiz kardeş. Ammonlular ile Moavlulardan iğrenilmesi gerekiyordu ama acaba Edomlulardan neden iğrenilmeyecekti? Çünkü Edomlular onlara bu bakımdan kardeştiler. Mesih imanlısı için Esav onun eski tabiatını temsil eder, yani bedensel arzularını. Bedenimizin isteklerinden, arzularından bazen nefret ederiz. Hatta bunları ayaklar altına alıp çiğnemek isteriz. Ya da bizi günah işlemeye iten beden uzuvlarımızı bazen kesip atmak gelir içimizden. Ama bunların hiçbiri işe yaramaz. Bedensel arzuları yok edemez. Tanrı'nın bizden beklediği bedenimizden nefret etmemiz değildir. Hayır, bedenden nefret etmektense onun taleplerine evet demekten kaçınmalıyız. Benliğimize boyun eğmemeliyiz. Eski doğamız bizi denetim altına almamalıdır. Biliyor musunuz, eski benlik Tanrı'ya karşı başkaldırmıştır. Yine bu eski benlik bedenimiz varlığımızın bir parçasıdır. Ondan nefret edemeyiz, ondan iğrenemeyiz. İstesek de istemesek de nereye gidersek onu beraberimizde götürmek zorundayız. Bunun yanı sıra Mısırlılardan iğrenmeyeceklerdi. Neden? Çünkü onların ülkesinde yabancı olarak yaşadınız diye bunun nedenini Tanrı onlara açıkladı. Kutsal yazılarda Mısır her zaman dünyayı temsil etmiştir. Tanrı kutsal sözünde bize diyor ki 1. Yuhanna 2. bölüm 15. ayette dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Ancak şunu tekrarlamak isterim ki bu ayette sözü edilen dünya fiziksel dünya değildir. Dünyanın doğal güzelliğini doğal olarak sevmeliyiz. Tanrı'nın yarattığı şeylerdir bunlar. Kendi evimizi Tanrı'nın bize vermiş olduğu şeylere değer vermekte hiçbir sakınca yoktur. Evimizde bulunan araç gereçlere düşman kesilemeyiz. Önemli olan şudur. Gönlümüzü bu gibi şeylere kaptırmamalıyız. Bunlardan nefret etmemek gerektiği gibi bu şeyleri gereğinden fazla sevmemeye de dikkat etmeliyiz. Sen ve ben kardeşim bu dünyada geçici yaşamaktayız. Sadece yolcularız. Eski antlaşmaya baktığımızda orada İsrail oğullarının Mısır'dan çıkıp çölde yolculuk ettiklerini okuyabiliyoruz. Bunlar yolculuk yaparken kalkıp da çölde meyve sebze yetiştiremezlerdi. Buna benzer biçimde biz de yolcularız ve dünyaya kazık çakmayacağız. Bu dünyanın sorunlarını çözmekle daha iyi bir dünya yaratacağız diye gereksiz kuruluşlara ve örgütlere katılamayız. Bize düşen görev Rabbin bizlere emanet etmiş olduğu yaşam sözünü insanlara duyurmaktır. Başka işlere dalmayalım. Çünkü bu dünyada garipleriz, geçici birer hayat yaşamaktayız. Sadece geçip gideceğiz. Şimdi 9. ayetten başlayarak bu kesim temizlikle ilgilidir. Savaş alanında oldukları zaman bile bulundukları yerde temiz ve düzenli bir ortamı korumakla yükümlüydüler. Yasanın tekrarı 23. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ihtiyaçlarınızı gidermek için ordugahın dışında bir yeriniz olmalı. Donatımınız arasında yeri kazmak için bir gereç bulunsun. İhtiyacınızı gidereceğiniz zaman bir çukur kazın, sonra da dışkınızı örtün, diyor. Sevgili dinleyicim, Tanrı temiz ve düzenli bir hayat ile yakından ilgilenir. Mesih inancının ulaşabildiği her yerde bu alanda olumlu bir gelişme olmuştur. Çünkü İsa Mesih'te yeni doğuşa sahip olan insan tekrar Tanrı'nın ilk amaçladığı düzeni koruma çabasıyla yakından ilgilenmeye başlar. Başlangıçta insan tüm doğanın üzerinde gözetmen atanmıştı. Ama sonra günah bunu yozlaştırdı. Yeni doğuşta doğaya daha yakın bir ilgi ve saygı gelişir. Günümüzde çevre kirliliği konusu oldukça yoğun şekilde işlenen ve hemen hemen her gün gündeme gelen bir konu olmuştur. Biraz düşünelim, bu evreni kim kirletti? Kesinlikle Tanrı bu kirlilikten sorumlu tutulamaz. O bize temiz hava, temiz ırmaklar verdi ama tüm bunları kirleten günahlı insandır. Yani günah ruhsal açıdan yozlaştırdığı kadar fiziksel açıdan da yozlaştırır. İnsanlar Tanrı'nın vermiş olduğu kurallara sadık kalacak olsalardı bu dünyamız sağlık açısından olduğu kadar görünüm açısından da temiz bir yer olacaktı. Yasanın tekrarı 23. bölüm 14. ayette Tanrınız Rab sizi kurtarmak ve düşmanlarınızı elinize teslim etmek için ordugahın ortasında dolaşır. Ordugahınız kutsal olsun ki Rab aranızda yakışıksız bir şey görüp sizden ayrılmasın, diyor. Hiç kuşkunuz olmasın. Tanrı temizlikle yakından ilgilenen bir Tanrı'dır. Webster adında birisi şu ifadeyi kullandı. Temizlik Tanrı sayarlığa eşlik eder. Bence temizlik Tanrı sayarlığa eşlik etmekten daha ileriye giden bir şeydir. Ben diyorum ki temizlik Tanrı sayarlığın bir parçasıdır. Tanrı bizim bedensel olarak temiz olmamızı ister. Bunun yanı sıra çevremizi temiz tutmamızı, düşüncelerimizde ve davranışlarımızda da temiz olmamızı talep eder. Bizim bu dünyada kutsal insanlar olarak yaşamamızı arzu eder. Bence bu yasa kitabı oldukça pratik bir kitaptır. Yasanın tekrarı 23. bölüm 17 ve 18. ayetlerde putperest törenlerinde fuhuş yapan İsrailli bir kadın ya da erkek olmasın. Fuhuş yapan kadın ya da erkeğin kazancını adak olarak Tanrınız Rabbin tapınağına götürmeyeceksiniz. İkisi de Tanrınız Rabbin gözünde iğrençtir, diye yazıyor. Tanrı kendi halkı arasında fuhuş yapan kadın ya da erkeğin bulunmasına izin vermiyor. Yine Tanrı bu gibi aşağılık şeylerden elde edilen gelirin Rabbin tapınağına girmesine izin vermeyeceğini belirtiyor. Gayrimeşru yollardan elde edilen para Rabbin tapınağına bağış olarak kabul edilemezdi. Bu gibi paranın bir yoldan aklanıp tapınağa girmesi de yasaktır. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bunun herkesce benimseneceğini hiç de sanmıyorum ama yine de söyleyeceğim. İsa Mesih'in kilisesi ya da kilisesiyle ilgili hizmet grubu, ahlak dışı ya da gayrimeşru yöntemlerle kazanç sağlayan bir kuruluştan bağış kabul etmemelidir. Örneğin, Bir kez içki imal eden bir şirketten bir kiliseye bağış teklifi gelince, kilisenin çobanı bunu reddetti ve bunun için Rabbime şükrederim. Yaptıkları işin ahlaki açıdan birçok soru işareti oluşturduğunu bilen bazı şirketler saygınlık kazanmak amacıyla bu gibi bağışlarda bulunmaya girişirler. Yasanın tekrarı 23. bölüm 19 ve 20. ayetlerde, kardeşinize para, yiyecek ya da faiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde ondan faiz almayacaksınız. Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız. Böyle yapın ki mülk edinmek için gideceğiniz ülkede el attığınız her işte Tanrınız Rab sizi kutsasın, diyor. Burada Tanrı yine bazı konular üzerinde ısrarla durmaktadır. Kendi kardeşlerinden faiz almayacaklardı. Burada dincilik ya da faizsiz bankacılık diye bir şey yoktur. Basitçe kendi kardeşlerine tökez olmadan yardım edeceklerdi. Yasanın tekrarı 23. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Tanrınız Rab'be bir dilek adağı adadığınızda yerine getirmeyi safsaklamayın. Tanrınız Rab sizden kesinlikle bunu isteyecektir. Yerine getirmezseniz size günah sayılacaktır ama adak adamaktan çekinirsen günah sayılmaz. Rabbin verdiği yasaları inceleyecek olursak göreceğiz ki dilek adakları gönüllü olarak sunuluyordu. Yani dilek adağını sunmak isteyen kişiyi zorlayan bir yasa ya da durum yoktu. Ancak birisi bu adağı sunacağı konusunda Rab'be söz vermişse bu sözüne sadık kalması beklenirdi. Bunu daha önce de okumuştuk. Yasanın tekrarı 23. bölüm 24 ve 25. ayetlerde komşunuzun bağına girdiğinizde doyuncaya dek üzüm yiyebilirsiniz ama torbanıza koymayacaksınız. Komşunuzun ekin tarlasına girdiğinizde elinizle başak koparabilirsiniz ama ekinlere orak sallamayacaksınız. Yeni antlaşmada kaydedilmiş olan olaylardan birini okurken Rabbin öğrencilerinin bu yasaya uymuş olduklarını göreceğiz. Acıkmışlardı ve tarladaki buğday başaklarını koparıp yemeye başlamışlardı. Yasa kitabında görüyoruz ki bu eylem yasaklanmıyordu. Tanrı diyor ki tarlanın bu kadarcık konukseverlikten çekinmemelidir. Yasanın tekrarı 24. bölümdeki temel konu boşanma konusudur. Bu bölüm Musa'ya verilen yasanın boşanma ile ilgili kesimini ele alarak başlar. Bölümün geriye kalan kısmı da insani ilişkilere ayrılmıştır. Bu ilişkilerde merhamet gösterilmesinin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Değerli kardeşim, Tanrı merhametlidir ve kendisine ait olan halkının da birbirine merhamet göstermesini istemektedir. Yasanın tekrarı 24. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında, eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa, kadın adamın evinden ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenirse, ikinci kocası da ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp verir, onu evinden kovarsa, ya da ikinci adam ölürse, kadını boşayan ilk kocası onunla yeniden evlenemez. Çünkü kadın kirlenmiştir. Bu Rabbin gözünde iğrençtir. Tanrınız Rabbin mülk olarak size vereceği ülkeyi günaha sürüklemeyin, diye yazıyor. Belki de şu anda merak ediyorsunuz. Acaba evlilik neden bu gibi esaslara dayanıyor? Çok basitçe diyebilirim ki Tanrı insanların keyiflerine göre eş değiştirmelerine karşıdır. Aslında az önce okuduğum ayetlerde yasaklanan budur. Birisi herhangi bir bahaneyle karısını boşayıp başka bir kadınla evlenir ve boşanan kadını bir başkası alır, sonunda bu eylemler eş değiş tokuşu yapmaktan farksız duruma girer. Eşler konusunda alışveriş olmayacaktı. Burada söze edilen boşanma olayı oldukça kolay görünüyor, öyle değil mi? Gerçekten de çok kolay bir işti. Günümüzde bazı ülkelerde boşanmak oldukça kolaydır. Ama buradaki boşanma olayı hepsine taş çıkarır sanırım. Öyleyse sormalıyız, Tanrı buna neden izin veriyordu? Biliyor musunuz, Rab İsa Mesih'in kendisine şahsen bu aynı soru soruldu. Matta 19. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında Ferisiler İsa'ya, öyleyse dediler, Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi. İsa onlara, inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi, dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. İşin aslına bakılacak olsaydı, boşanmanın tek kabul edilebilir gerekçesi zina olmalıydı. İsa Mesih Musa'nın zamanındaki duruma değinirken Tanrı'nın boşanmaya bu şekilde izin vermesinin nedenini insanın katı yürekliliğine bağladı. Tanrı'nın izin verdiği daha birçok durum vardır ama yer almasına izin verdi diye bu olayların Tanrı tarafından onaylandığını söyleyemeyiz. Bazen Tanrı kendi hayatımızda bile bazı yanlış şeyleri yapmamıza izin verecektir. Çünkü yüreklerimiz o durumda katılaşmış olabilir. Katı yüreğimizden dolayı varsın olsun der ama bunu onaylamaz. Günümüzde bile boşanma olaylarında Tanrı izin verse bile bunu katı yürekli olduğumuzdan dolayı yapar. Bu gerçeği hem aileler içerisinde gelişen olaylarda hem de kendi kişisel hayatımızda görebiliriz. Tanrı merhametlidir ve bize lütufkar davranır ve bazı konularda göksel isteğe tam uymuyor olsa bile hayatımızda bazı davranışlarımıza izin verir. Ama bunları onaylamaz. Onun lütfunu bize açıklayan aslında onun yasaklamayan isteğidir. Bunu bildiğimiz için kendimizi daha ruhsal görenlerimiz dikkat etsin ve diğer kardeşleri kolayca eleştirmeyelim. Yasanın tekrarı 24. bölüm 5. ayette, yeni evli bir adam savaşa gitmeyecek, ona herhangi bir görev verilmeyecek. Bir yıl özgürce evinde kalıp karısını mutlu edecek diyor. Bakın savaş zamanında bile Tanrı yuvayı korumaktadır. Evlilikte verilen vaatlere sadık kalınması için Tanrı gereken her şeyi yapar. Yasanın tekrarı 24. bölüm 7. ayette ise İsrailli kardeşlerinden birini kaçırıp ona kötü davranan ya da onu satan adam yakalanırsa ölmeli. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız diyor. İnsanlar ne derlerse desinler Tanrı kölecilikten nefret eder. Bu ayette bunu açık şekilde görmekteyiz. Yasanın tekrarı 24. bölüm 20 ila 22. ayetlerde zeytin ağaçlarınızı dövüp ürününü topladığınızda dallarda kalanı toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Kalanları yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız. Bağ bozumunda arta kalan üzümleri toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız. Mısır'da köle olduğunuzu anımsayın. Bunun için böyle davranmanızı buyuruyorum, diyor. Aciz kalanlara, mağdur durumda olanlara uzanan ilk yardım eli Tanrı'nın elidir. Tanrı'nın fakirlere yardım etmek için hazırlamış olduğu bir program vardır ve insan programlarından farkı bunun her zaman işler durumda olmasıdır. Eski antlaşmada Rut kitabı bu yasaların pratiğe nasıl döküldüğünü bize açıklar.